Ayrım 25.
Yakup Şevki Paşa'nın eski arkadaşı Kazım bu teması üstüne aldı ve paşa ile görüştü. Paşa gözlerinden rahatsızdı. Kazım'a yolunuz doğrudur, size başarılar dilerim. Ben de mütareke şartlarını görünce burada kalarak milletle birlikte çalışmayı düşündüm. Fakat şimdi İstanbul'a dönmeye mecburum. Çünkü gözlerimden çok müstaribim. Tedavi ihtiyacındayım. Burada kalsam size büyük bir yardımım olamaz, belki de yük olurum demiş. Kazım da itilaf devletlerinin kendisini İstanbul'da bırakmayacaklarını hatırlatarak ricasını tekrarlamışsa da paşa kararından dönmemişti. Yine isimsiz bir avuç insan kocaman hadiseler karşısında dayanıksız kalmışlardı. Bereket versin birçok subaylar müdafaa hukuklu temaslarını kesmiyorlar, ordu içinde durmadan dinlenmeden müdafaa propagandası yapıyorlardı. Yakup Şevki Paşa yerine tayin edilen Kazım Karabekir Paşa'yı beklemeden 14 Nisan 1919'da Erzurum'dan ayrıldı. 26 Nisan'da İstanbul'a geldi. 21 Nisan 1920'de İngilizler tarafından tevkif edilerek Malatya'ya gönderildi. Harbiye Nezareti 24 Kasım 1918 günlü emriyle Kuzey Kafkasya'da ve Azerbaycan'da isteyen subay ve erlerin kalabileceğine dair 27 Ekim 1918 günlü ve 2Ş5887 sayılı emrini iptal etti. Kuzey Kafkasya'da ve Azerbaycan'da bulunan bütün Osmanlı subay ve erlerinin en geç 2 ay içinde 9. Ordu'ya iltihakları bu emirle bildiriliyor ve itaat etmeyenler hakkında kanuni kovuşturma yapılacağı ilave ediliyordu. Halbuki ilk emre dayanarak Kafkas İslam Ordusu Kumandanı Nuri Paşa, Enver Paşa'nın kardeşi, Azerbaycan hükümetiyle bir anlaşma yapmış ve keyfiyeti 4 Kasım 1918 günlü emriyle birliklere duyurmuştu. Birçok subay ve er Kafkasya'da, Azerbaycan'da kalmak üzere müracaat etmişti. Nuri Paşa'nın tamim ettiği anlaşmanın önemli maddeleri aşağıdadır. Azerbaycan hizmetine girecek subaylar ve memurlar adı geçen hükümetin tebaası olacaktır. Ceza ve mükafat hususunda Azerbaycan kanunlarına tabi olacaklardır. Subaylar taşıdıkları rütbeyle kalacaklardır. Fahri tabiri kalkacaktır. Türkiye'de aldıkları kıdem ile terfi edenler burada bir üst rütbeyi kazanacaklardır. Her subaya senede gidiş ve dönüş dahil olmak üzere 2 ay izin verilecektir. Bu 2 aya ait maaşı hareketinden evvel peşinen ve tamamen alacaktır. İzinli gidecek subay izin başlangıcından 1 ay evvel üstüne bilgi verecektir. Her subay 1 seneden evvel kontratını feshetmek hakkına sahip değildir. Ancak sıhhi sebeple ve meşru bir mazeret dolayısıyla daha evvel kontratın feshi icap ederse 5. maddedeki tazminat ödenecektir. Hükümet kontratı feshetmek istediği takdirde 6 maaş nispetinde tazminat verecektir. Ceza suretiyle fesihlerde tazminat verilmez. Maaşları taşınan Osmanlı rütbesinin maaşı ile Azerbaycan zamları toplamından aşağı olmayacaktır. Subayların Türkiye'deki ailelerine verilen erzak ve yardımların bundan sonra verilmesi için Azerbaycan hükümetince lüzumlu tedbirler alınacaktır. Bunun için sarf olunacak miktar Azerbaycan hükümetinin borcu olacak ve iki hükümet arasında hesabı yapılacaktır. Dipnot, emekli kurmay Yarbay Süleyman İzzet, 15. Piyade Tümeni'nin Azerbaycan ve Şimali Kafkasya'daki harekat ve muharebeleri, sayfa 240-241. B. İşgaller, azınlıkların davranışı ve Türklerin tepkisi. Mondros mütarekenamesi imzalandığı gün, Selanik'te Fransız Generali Franche d'Espere, Mondros'ta İngiliz Amirali Kaltrop, Suriye'de İngiliz General Elmwy, Irak'ta İngiliz Generali Karsel, Hazar Denizi kıyılarında İngiliz General Thompson, Türkiye'yi işgal için hazır durumda bekliyorlardı. Önce General Karsel davranıp mütarekeden bir gün sonra Musul'u işgale kalktı. General Elmwy, 3 Kasım'da İskenderun'u işgal edeceğini bildirirken, Irak'taki İngiliz kuvvetleri Musul'u işgal için 6. Ordu'yu tazyike başladılar. 6 Kasım'da boğazların temizlenmesine başlandı ve ertesi gün müttefik donanması, yardımcı gemileriyle Çanakkale Boğazı'nı geçti. Bu arada İngiliz albayı Murphy, işgal ordusunun öncüsü olarak 7 Kasım'da İstanbul'a geldi. Yenilmenin ilk acısını duymak için İstanbulluların daha bir hafta beklemesi gerekiyordu. Gerçekten 13 Kasım günü 55 parçadan ibaret müttefik harp gemisi İstanbul limanında demirleyince facia bütün çıplaklığıyla ortaya çıkmış oluyordu. Bu karışık donanmanın tertibi şöyleydi. 22'si İngiliz, 12'si Fransız, 17'si İtalyan, 4'ü Yunan. Bunlar Türkiye'nin yeni hakimleriydiler. En büyük söz ve hak sahibinin İngiltere olduğu anlaşılıyordu. Derhal karaya asker çıkararak şehrin belli başlı yerlerini ve boğaz için işgal ettiler. 2 gün içinde bütün Karadeniz boğazı galip devletlerin eline geçmişti. Trakya'ya 9 Kasım'da bir Fransız alayı gelmişti. Fransızlar uzun köprü sirkeci demir yolu boyunca yerleşip hattın kontrolünü ele almış bulunuyorlardı. Aynı gün General Elmwy kuvvetleri de İskenderun'a girdi. Yarış başlamıştı. 15 Mayıs 1919 tarihine kadar işgal şu sırayı takip etti. Fransızlar 4 yolu 11 Aralık 1919, Mersin'i 17 Aralık 1918, Pozantı'ya kadar Adana vilayetini 26 Aralık 1918, Çiftehan'ı 3 Şubat 1919, Afyonkarahisar istasyonunu 16 Nisan 1919, İngilizler Batum'u 24 Aralık 1918, Ayıntab'ı 10 Ocak 1919, Ceraplus'u 3 Ocak 1919, Konya istasyonunu 22 Ocak 1919, Maraş'ı 22 Şubat 1919, Bilecik'i 27 Şubat 1919, Urfa'yı 24 Mart 1919, Kars'ı 13 Nisan 1919. İngilizler ayrıca 9 Mart'ta Samsun'a da bir müfreze çıkarmışlar ve birkaç gün sonra Merzifon'a bir kıta göndermişlerdi. İtalyanlar Antalya'yı 28 Mart 1919, Kuşadası'nı 4 Mayıs 1919, Fethiye, Bodrum ve Marmaris'i 11 Mayıs 1919. İtalyanlar 2 Nisan'da Konya'ya bir tabur ile ve 14 Mayıs'ta Akşehir'e bir müfreze ile yerleşmişlerdi. Yunanlılar Uzun Köprü Hadımköy Demir Yolu'nu 9 Ocak 1919, dipnot, bu hattı evvelce işgal eden Fransızlar Yunanlıların gelmesi için çekilmişlerdir. İngilizler ve Fransızlar müşterek olarak Turgutlu Aydın Demir Yolu'nu 1 Şubat 1919. Mütarekenin ilanı ve işgallerin başlamasıyla bütün Türkiye'de büyük bir kaynaşma meydana gelmişti. Ordu birliklerinin yerlerinden oynatılması ve terhis, askeri malzeme ve silah nakliyatı, yerlerine dönen göçmenler, işgal kuvvetlerinin gidiş gelişi, Türkiye'de bulunan Alman ve Avusturya asker ve subaylarının sevki, başta İstanbul olmak üzere önemli merkezleri ve tekmil yolları devamlı bir hareketin sahne yapmıştı. Hiçbir yerde nizam, intizam kalmamıştı. Asayiş iyiden iyiye bozulmuştu. Harp içinde türeyen eşkıya her tarafta çoğalmaya başlamış, soygunlar, baskınlar, adam öldürmeler alıp yürümüştü. Bütün Karadeniz kıyısı ve Trakya, Rum çetelerinin yuvası olmuştu. İttihat ve Terakki İdaresi'nin yıkılmasıyla orada burada silmiş durumda bekleyen ve çeşitli fikirlere sahip olan siyaset adamları ve teşekkürleri birdenbire ortaya çıkmışlardı. Onlar politikalarını yaparlarken Rumluk veya Ermenilik hesabına feda edilecek bölgelerin Türk unsuru başlarının derdine düşmüşlerdi. Adeta her küçük bölge, her şehir kendisini kurtarmak için milletler arası siyaset alanına atılmaya çalışıyordu. Hariciye Naziri Trakya Demiryolu boyunca Yunan askeri getirilmesinin işgal niteliğinde olmadığına dair gazetelere demeç vermişti. Halbuki 22 Ocak 1919 günü İstanbul'da bir toplantı tertip eden Trakya Paşa Eli Müdafaa Hukuk Osmaniye Cemiyeti şu karara varmıştı. Dipnot, Tevfik Bıyıklıoğlu, Trakya'da Milli Mücadele, Cilt 1, sayfa 152. 1. Trakya'nın geçirmekte olduğu felaketli durum karşısında birleşmeleri lüzumunun Trakyalılara anlatılması. 2. Trakya parçalanmaz bir bütündür. Trakya'nın gerçek sahipleri, ahalisinin %75'inden fazlasını teşkil eden Türklerdir. Şüphe edilirse Wilson prensiplerine göre plebisit yapılmasını istiyoruz. 3. Doğu Trakya'ya gelen Yunan askerinin çıkarılması için gerekli teşebbüslerde bulunulması. Bu kararların verildiği toplantıya Batı Trakya temsilcileri de katılmışlardır. Çünkü Batı Trakya nüfusunda Türk çoğunluğu Doğu Trakya'daki orandan çok daha fazlaydı. Bununla beraber Yunanistan, Bulgar idaresindeki Batı Trakya'yı da bir süre önce işgal etmişti. Trakyalılar nüfus istatistikleriyle davalarını büyük devletlere anlatmak için çırpınıyorlardı. Edirne Belediye Reisi Şevket Bey, Şubat ortalarında Edirne vilayeti bütün Doğu Trakya demektir. İçindeki toprak mülkiyeti bakımından da Türk üstünlüğünü ispat için şu rakamları açıklamıştı. Vilayet dahilinde 13 milyon 620 bin dönüm araziden 8 milyon 926 891 dönümü Türklere, 2 milyon 741 368 dönümü Rumlara, 1 milyon 652 639 dönümü Bulgarlara, 63.287 dönümü Ermenilere, 3.876 dönümü ise Musevilere aittir. Batı Trakya'yı ele geçirmiş olan Yunanistan, Doğu Trakya için hazırlanıyordu. Demir yolu boyunca bütün istasyonlara ve Hadımköy, Çatalca, Çorlu, Muratlı, Lüleburgaz ve Uzunköprü gibi kasabalara yerleşen Yunan taburu, yerli Rumların cesaretini artırıyor, Türkleri ise yılgınlığa sürüklüyordu. Bu Yunan taburunun mevcudu 1500 civarındaydı. Halbuki üç tümenli Türk kolordusunun birinci kolordu, bütün Trakya'ya dağılmış olan savaşçı kuvveti terhis dolayısıyla 1200 tüfeğe düşmüştü. Trakya Rumları şımarmışlar, hükümeti saymamaya başlamışlardı. Trakya'da Osmanlı hükümetinin otoritesi sarsılmıştı. Yunan taburu ve buna dayanan Trakya Rumları Trakya'da istediklerini yapıyorlardı. Bu durumun bir süre daha böyle sürmesi Trakya Türklerinin varlığını tehlikeye düşürebilirdi. Trakya Rumlarını iki teşkilat idare ediyordu. Yunan Komitesi yerlerine dönen Doğu Trakyalı göçmenlere evlerini tamir, çift hayvanları tedarik için uzun vadeli para yardımında bulunuyor, ziraat aletleri veriyordu. Rum köylüler bu yardımlarla tarlalarını ekmeye başlamışlardı. Maddi zararlarını gelecek hasada kadar telafi edecek bir duruma gelmişlerdi. Rumların ikinci ve en mühim teşkilatı Trakya Komitesi'ydi. Komite Trakya'nın Yunanistan'ı ilhakı için çalışıyordu. Yardım ve Trakya Komitelerinin merkezi İstanbul'daydı. Trakya Komitesi açıktan açığa çeteler kurarak Trakya'da asayişi bozmakta, Türkleri mümkün olduğu kadar zarara sokmakta, ürkütmekte, yabancı müdahaleye yol açacak bir durum hazırlamaktaydı. Komitenin Trakya'da en mühim teşkilat merkezleri Gelibolu, Keşan ve Çorlu'ydu. Dipnot Tevfik Bıyıklıoğlu, Trakya'da Milli Mücadele, sayfa 201. Bu organize hareket karşısında Osmanlı hükümeti tam anlamıyla seyirci kalmıştı. Ocak 1919 sonlarında Trakya'daki Yunan tavuğunun kaldırılması için kendisine başvuran Trakya heyetine Sadrazam Tevfik Paşa şöyle demişti. Dipnot Tevfik Bıyıklıoğlu, Trakya'da Milli Mücadele, sayfa 153. Biz kuşatma altındayız. Dışarıyla bağlantımız kalmamış gibidir. Aleyhimize çevrilen entrikaları öğrenemiyoruz. Durum tahminden çok daha acıklıdır. Trakya için bugün bir şey söyleyemem. Trakyalı'nın vatanları için gösterdikleri ilgiyi şükranla karşılarız, çalışın. Fakat Osmanlı Devleti'nin varlığına zarar getirmemeye dikkat edin. Aksi takdirde hareketiniz isyan olur. Vatan sevgisi ve milli namusumuz vatanın kurtuluşunu sağlamaya hizmet edecektir. Ne yapalım bugünler de geçer. Trakya heyeti eski Sadrazam Ahmet İzzet Paşa'yı da ziyaret etmiş ve ondan şu tavsiyeyi dinlemişti. Trakya'nın Türk kalmasına çalışmak gerekir. Çok darda kalınırsa yine bir gün Türkiye ile birleşmek emeliyle başka bir çare bulunmazsa hemen Trakya'nın istiklalini ilan ediniz. Fesat kazanı asıl İstanbul'da kaynıyordu. Fener Patrikhanesi, Mavri Mira, Muhacirler Cemiyeti gibi teşekkülleri ve 250 bin civarında Rum nüfusu ile İstanbul, Yunan siyasi emellerinin kolayca pişirilip kotarıldığı bir merkez olmuştu. İzmir ve Batı Anadolu hakkındaki karar henüz Atina ve Paris arasında olgunlaşmaktaydı. Fakat Trakya ve Pontus meseleleri İstanbul'da rahatça planlanabiliyordu. Yunan istiklalini sağlamak için 100 yıl önce kurulup gerçekleştiği için uzun zaman faaliyet göstermeyen Etniki Eterya, dipnot, milli cemiyet manasına gelir, Pontus devleti kurmak amacıyla 1904'ten beri özellikle Osmanlı İmparatorluğu içinde faaliyete geçmişti. Mütarekeden sonra bu faaliyet diğer teşekküllerin de meydana çıkmasıyla birdenbire arttı. Karadeniz Rumları bir kampanyaya girişerek Paris'e bir heyet gönderdiler. Trabzon Metropolit'in başkanlığındaki heyet Paris'te aylarca kaldı. İstanbul'da çıkan Patris adlı Rum gazetesi 17 Ocak 1919 günlü sayısında Pontus Cumhuriyeti teşkili için bu heyetin Paris'teki çalışmalarına dair geniş haber vermiş ve Pontus Cumhuriyeti'nin gelecekteki sınırlarını bildirmişti. Pontus Devleti'nin sınırı İnebolu'dan başlayarak Batum'a kadar uzayacak ve Kastamonu, Sivas ve Trabzon vilayetlerini için alacaktı. Bu hülya ile Samsun'dan doğuya doğru Karadeniz kıyılarında ve Samsun'un güney bölgesinde Rumların çete faaliyeti son derecede artmış bulunuyordu. Samsun ve Merzifon'daki İngiliz müfrezelerinin bu bölgenin asayiş durumuna büyük zararı dokunuyordu. Çünkü Türklerin sinmesine, Rumların cesaret bulmasına sebep oluyordu. Merzifon'un o günlerini yaşamış bazı kimselerin anlattıklarını bir fikir vermek üzere özetleyerek alıyoruz. Dipnot, Vehbi Cem Aşkun'un topladığı bu notlar Merzifonlu Fevzi Şerman, Rıza Siryeli ve Numan Özer'e aittir. İşgali halk nefretle karşıladı. İtilafçılarla Rum ve Ermenilerin bu tinetteki adamları her gün ittihatçıları Müslüman ileri gelenlerini jurnal ederlerdi. Harp içinde kaçamayıp da Merzifon'da kalan Ermeni unsuru tamamen Müslüman olmuş ve nüfusa böyle kayıtlarını yaptırmışlardı. Rumlar Pontus hükümeti teşkilatı için gizli çalışıyorlardı. İngilizlere gelince hemen hapiste bulunan kanlı katil şirret bütün Rumları tahliye ettiler. Ermeniler o günden İngilizler vasıtasıyla hükümetinize başvurarak gayet acele isimlerini eski isimleriyle değiştirdiler. Rumlar İngilizlere güvenerek Türk köylerine taarruza geçtiler. İki gecede bir Türk köyünü silah, para, eşya ve erzak almak üzere soyarlardı. Köylüler hükümete müracaat edince İngilizlerin işe karışmasıyla köylülerin yalan söyledikleri güya gerçekleşir ıslah, eşkıyalar tarafından taarruza uğradıkları kabul ettirilirdi. Artık hükümetten de bir fayda olmadığı anlaşılınca Türkler de silah teminine ve köy köy düzensiz bir teşkilata başladılar. Numan Özer de Merzifon'da halkın topçu kumandanı Pire Mehmet ve 10. Alay kumandanı Ahmet Süreyya'nın başkanlığı altında nasıl teşkilatlandıklarını anlatmakta ve şöyle demektedir. Toplantılara katılanlar kaymakam vekili, topçu kumandanı Pire Mehmet, Ahmet Süreyya Bey, Müftü Efendi, İttihat ve Terakkileri gelenlerinin Himmetzade Ali Efendi, Kefelizade Hafız Mehmet Efendi, Çelebizade Abdullah Efendi, Avukat Sadık Bey, Numan Bey, İttihat ve Terakki Reisi Hüseyin Efendi, Siryeli Zade Rıza Efendi, daha birçok İttihat Terakkileri gelenleri ve Belediye Reisi Hacı Ömer Efendi.
Ayrım sonu.